Ayrım 7, sayfa 54. Ankara. Mustafa Kemal, masadakilerin hepsini görecek şekilde pencere kenarına yerleştirilen koltuğa baktı. İsteğine uygun bir şekilde yerleştirme yapıldığı için memnundu. Oturacağı yeri önceden tembihlemişti. Koltuğa yanaştı, oturmadı, ayakta duruyordu. Arkasındaki yoğun ışığın etkisi altında kalan muhatapların gözlerinin kapanıştığının farkındaydı. İşin doğrusu bu konumu Fethi Bey'in bir dedikodusu üzerine planlamış ve istediği sonucu sağlamıştı. Çok önemli bir konuyu tartışacaklarını değişik vesilelerle bazılarının kulaklarına fısıldamıştı. Bu kısık sesin gür niyetli kararlılığında önemli bir görev verileceği hissi yaratılmıştı. Toplantıya çağırdıklarının hepsi kendilerine gülecek bir tarih kapısının önünde heyecanlı fakat sabırlıydı. Mustafa Kemal de sabırlıydı. Kelimeleri tek tek bu sabrın süzgecinden geçiriyordu. İstiklal için mücadelenin ilk gününden beri beraberiz. Düşünce ve eylemde birlik ve güven içinde olmaktan çok memnunum. İşin farkındayım. Arada bir ben öne çıktım. Ama meziyetleri hep gözettim. Mücadeleye birlikte başladık, birlikte bitiriyoruz. Yaşadığımız ne varsa hepsini birlikte başardık ve hepsini geride bıraktık. Sözlerinin tesirini karşısındakilerin gözlerinde ölçmek istedi. Gördüklerinden mutlu oldu. Artık kararını tebliğ etmenin vakti gelmişti. Birlikte mücadele hiçbirimize hizmette kıdem kazandırmaz. Her zaman işin ehlini ararım. Kesin kararını verdiği zaman bütün muhataplarını görebileceği yere doğru yürür ve son hükmünü orada verirdi. Öyle yaptı. Koltuğunu öne çekti. Oturmadan kararını bildirdi. Lozan müzakerelerini İsmet yürütecektir. Hava birden buz kesti. Mustafa Kemal koltuğa oturdu. Fethi Bey hiç ihtimal vermediği bir sonucun karşısında şaşırdı. İçten içe titredi. Aynı şaşkınlığı diğer arkadaşlarının da yaşadıklarına inanıyordu. Hakları elinden alınmış gibi hazmedilmesi zor bir yenilgi olarak değerlendirdi. Kimsenin böyle bir karara itiraz edemeyeceğini biliyordu. Arkadaşlarını seyretti. Ali Fuat Paşa, Fevzi Paşa, Refet Paşa ve Rauf Bey gıklarının çıkamayacağı birer köşeye sindirilmiş gibi suskundular. İsmet Paşa tek tek hepsinin çehrelerini seyretti. Mecalsiz bir diz çöküşten kaypak tabiatlı bir alttan alışa kadar farklı sabırlar ve tavırlar sergiliyorlardı. Mustafa Kemal salondan ayrılırken İsmet Paşa'ya döndü. Benimle geliniz lütfen. Raporları sizinle görüşmek istiyorum. Refet Paşa avurtlarını çukurlaştıran bir tahammülsüzlük tebessümüyle Fethi Bey'e yanaştı. Diğerlerinin de duyacağı tonla konuştu. Bunca yıllık sefirsiniz. Lozan'a sizin gönderilmenizi bekliyorduk. Fethi Bey bu küçük istihza kurnazlığını cevapsız bırakmak istemedi. Asıl amacı herkesin bu kayırıcılıktan kendine pay çıkarmasıydı. Refet Paşa'ya döndü. Herkesin duyacağı bir sesle cevap verdi. Kısraklara merakınızı biliyorum. Unutmayınız, bacağını kırdığınız ata yapabileceğiniz en merhametli müdahale öldürmektir. Ali Fuat Paşa, Refet Paşa'nın kulağına eğildi. Ne diyor? Refet Paşa, keyifli bir haber tebliğcisi gibi gerindi. Bir cümlenin sert tabiatındaki 40 yıllık sabrının yularlarını çözüyordu. Her zamanki gibi tesirsiz ama ısrarlı şekilde ahkam kesiyor. Bacağını kırdığımız kısrağı alnından vurmalıymışız. Toplantı odasından ayrıldılar. Fevzi Paşa, Mustafa Kemal'in odasına girdi. Mustafa Kemal belli ki tebliğinden beklediği mutluluğu henüz hissetmiyordu. Ayaktaydı. Elinde yakılmayı bekleyen bir sigara vardı. İsmet Paşa Mustafa Kemal'in sigarasını yakmak için çakmağı uzatmak üzereydi. Fevzi Paşa'yı görünce durdu. Böylece arkası kapıya dönük olan Mustafa Kemal'in dikkatini çekti. Mustafa Kemal geri döndü. Fevzi Paşa'yı görünce sevindi. Buyurun paşam. Fevzi Paşa cesaret verici bir cümleyle Mustafa Kemal'i rahatlatmak istedi. Sır dediğimiz şeylerin en talihsiz ihtimali bir boş boğazın değil, kurnaz bir yalancının diline düşmesidir. İsmet Paşa'ya döndü. Onun da niteliklerini sergileyen birkaç kelimesi vardı. Aylardan beri zihninin en sırdaş köşesinde olgunlaştırdığı cümlesini söyledi. İsmet'im, bu sana Kemal'in iltifatı değil, ehliyetini teslim eden isabetidir. Selanik. Selanik'te balıkçılar her şeyi alttan alan bir gönül genişliğiyle gülerler. Sahil esnafı, hatırlı emekliler, umutlu genç subaylar bu gönül genişliğinin konuklarıydılar. Hep birlikte Bahriye lokantasında demlenirlerdi. Yaz akşamlarında geniş bahçenin meyve ağaçları altına kurulan sohbet sofralarında Selanik esnafı komşu masalarla kadeh kaldırıp hatır sayarlardı. Zaman eskidi ve her şey değişti. Gürbüz hatıralar cılızlaştılar. Bahriye lokantası limanı tepeden seyreder. Bir zamanlar genç subayların denlenmeye geldiği bu delikanlı lokantası, şimdi Yunan aristokratlarının, yüksek rütbeli kumandanların ve hatırlı bürokratların keyif çattıkları mahfele dönüştürülmüştü. Gelenlerin çoğu, delikanlılığın ilk günlerinden başlayarak ulaştıkları noktaya kadarki hayatlarının derinliklerini ısıtan dostluğu burada bulurdu. Bahriye lokantası Fikriye'nin mor kaftanlı dediği Selanik güzelliğinin tam ortasına oturtulmuştu. Bu lokanta Aristide'nin doğu kapısı dediği yerdi. En ücra köşesinde kendisi için kurulan masada oturur, gözlerden uzak kalmaya özen gösterirdi. İri kozalaklı çam ağaçlarının altında oturup denizi seyretmenin keyfini hiçbir şeye değişmeyeceğini söylerdi. Yangından sonra bahçeyi büyütmüşler, yeniden düzenlemişlerdi. İçleri kurtlanmış çamlar sökülmüş, yerlerine bodur boylu defneler ve cılız gövdeli meşeler dikilmişti. Venizelos mutluydu. Söylediklerinin aynen yerine getirilmesi gururunu okşamıştı. Bu iftiharı dostuyla paylaşmak için Aristide'yi yemeğe çağırmıştı. Onu bir noktada köşeye sıkıştıracak ve kafasındakileri geniş ağızlı bir huniden boşaltır gibi duygularını ve düşüncelerini aktaracaktı. Önce biraz yoldan çıkarmayı denedi. Doğuya yapılan bütün seferlerin başarısızlığa uğramasının sebebi doğu kapısından yola çıkma işleridir. Aristide şaşırdı. Arkadaşının kafasından geçenler nasıl bir dehlizden süzülerek dudaklarına ulaşmıştı ki böyle şaşırtıcı bir mana kazanıyordu. Bunun azarlanmaya hazır bir ayıp olduğunu hatırlatmak istedi. Sen de aynı hatayı işledin. Hayır, işlemedim. Sadece bilerek göz yumdum. Nitekim o başarısızlıktır ki bugün bizi bu itibara ulaştırdı. Rakiplerimiz kendiliğinden yok oldu. Biz de katil olmaktan kurtulduk. Aristide bu kez güldü. Siyasette bir kez doğruyu söyledin. O da başını belaya sokuyor. Eğer Lozan'da kazanamazsan, Atina'da bırak bir koltuğu, kıçını koyacak bir minder ucu bile bulamazsın. Venizelos güldü. Abartıyorsun. Hayır, sen küçümsüyorsun. Venizelos ciddileşti. Aristide'nin işaret ettiği hususları günlerce düşünmüş ve kafasındaki teknede öylesine uzun ve özenli biçimde yoğurmuştu ki, bütün ihtimalleri alt alta yazmış ve hepsinin karşısına hangi müdahalelerde bulunacağının ayrıntılarını sıralamıştı. Bunların çoğu Aristide'nin tartışmalarda söyledikleriydi. Bunları anlatarak Aristide'ye bir iftihar payı kazandırmak istemiyordu. Buraya gelirken Olimpos'a çıktım. Geçmişin bütün tanrıları kaçıp gitmişler. Aristide bir fırsat bulmuştu. Bunu kullanacaktı. Atina'dan geliyorum. Kaçanların hepsi seni başkentte bekliyorlar. Venizelos keyiflendi. Talihi açılmıştı. Yelkenler kendinden yana rüzgar almıştı. Bu rüzgarı keyifle kullanacaktı. Atina'ya bak. Boş ve çaresiz. Venizelos kadehleri doldurdu. Kıpkızıl bir kaseyi Aristide'nin önüne sürdü. Kendi kadehini kaldırdı. Şerefe. Aristide kadehini kafasına dikti. Venizelos kadehini hala elinde tutuyordu. Aristide'nin kadehini bitirmesini bekledi ve ilk fırsatı kullanarak söyleyeceklerini özetledi. Atina'daki Zeus artık biziz, sen ve ben. Biz de İda Dağı'nın eteklerinde doğduk, orada büyüdük. Arkadaşının canının yanacağı konuyu da sıcağı sıcağına tartışmak istedi. Beni anlayan tek kişi sensin. Ama beni destekleyecek cesareti gösteremiyorsun. Her dakika senden akıl almaktan şikayetçi değilim. Sadece uygulamada sinik kalışına tahammül edemiyorum. Hatta utanıyorum. Aristide'nin bu sözlere sinirleneceğini kestirmiş, fakat yaratacağı olumsuz tesirlerin külfetini yüklenmeyi de göze almıştı. Ya kafanı değiştir, aptalca şeyler söyle, ya da düşüncelerine uygun cesareti göstermeyi dene. Aristide kadehine biraz şarap koydu, kaldırdı ve Nezelos'un gözlerinin içine baktı. Tedbir ile korkuyu karıştırma. Haydi içkini bitir. Bari bu noktada birbirimizi yanıltmayalım. Venizelos içkisini bitirdi, kendi kadehini tekrar doldurdu, onu da içti. Aramızda fark olmasını istemem. İkimiz de birbirimize lazımız. Mesela sen ışık, ben karanlık gibiyim. Aristide ayağa kalktı. Konuşmanın kendisini rahatsız ettiğini arkadaşına aktarmıştı. Şimdi giderse ikazlarının daha tesirli olacağını biliyordu. Gider ayak bir kurtuluş ihtimalini de dillendirmek istedi. Bunu bir teselli zamanı yakalamış gibi dostunun zihnine yerleştirdi. Her karanlığın açıldığı bir kapı vardır. Bu teselli ikimiz için de önemlidir. Kimsenin beklemediği bir yöne doğru yürüdü. Arkasından neler olacağını tahmin ediyordu. Venizelos'un ne diyeceğini kestirmişti. Tahmininde yanılmadı. Venizelos kırlaşmış sakalını keçi kuyruğunu okşar gibi avucunun içinde sıvazlamış ve kahkahalı bir asabiyetle sesini yükseltmişti. Dediğin doğru. Önemli olan o kapının açılacağı gün için sabretmek değil, açacak mahareti göstermektir. Sonra adeta yemin ediyormuş gibi kendini bir meslek terbiyesinden geçirdi. Lozan'da bu kapıyı mutlaka açacağım. Aristide bu kararlılığın farkına varmış gibi üzerine gitmek istedi. Nasıl? Venizelos talihli adamdı. Fırsat ayağına gelmişti. Gözleri İda Dağı'nın ardıç yeşili gibi çakmak çakmaktı. Dostuna bir tebessüm köprüsü gibi uzandı. Yalan söylememek esastır. Önemli olan doğruyu zamanında söylemektir. Fırsat kapısı böyle açılır. Drama. Küçük yerde insanlar kolayca kahraman olurlar. Çünkü hayat basittir. Sıradan maharetler, müstesna yetenekler gibi başkalarını büyüler. Şaşırırsınız. Hayretlerin kirpikleri düşer. Göz kapaklarını açtıklarında siz artık behledikleri kahraman olursunuz. Sokrates biraz daha şaşırtıcı olmak istedi. Makedonların burnu büyüktür. Ukala olurlar. Kemal ile İsmet arasında fark arıyorsan bu kapıyı biraz daha arala. Muallim Hasan Hoca güldü. Haylaz bir çocuk gibi Sokrates'in canını sıkmak istedi. Makedonlar adalılar gibi oturup herkesi dinlemezler. Adeta kendini demler gibi adamın hasını ararlar. Sokrates canı sıkılmış bir manzara sergileyerek sabırlı olmanın avantajlarını toplamak istiyordu. Sokrates uyanık adamdı. Lozan'da yürütülen çalışmaların varacağı sonuçları kestirmiş, hepsini bir karar havanının dibinde epey sert darbelerle dövmüştü. Ortaya çıkan sonuç can sıkıcıydı ama gerçeği yansıtıyordu. Kim hangi teminatı verirse versin, hem Türklerin hem Yunanlıların belli ki canları çok yanacaktı. Elindeki gazeteyi muallime uzattı. İtina et, kimse görmesin. Selanik'e indiğimde yolda buldum. Belli ki başımızda bir bela dolaşıyor. Sokrates'in uzattığı gazete, Lozan görüşmelerini özetleyen haberleri manşet yapmıştı. Mübadele görüşmelerine başlandığını ve kısa sürede varılacak anlaşma ile taraflar arasında kapsamlı bir değişimin gerçekleştirileceğini yazıyordu. Gazetenin yazdıklarına göre Yunan topraklarında yaşayan Müslüman Türkler ile Türkiye'de yaşayan Ortodoks Rumlar değişime tabi olacaklardı. Yunanistan'daki Müslüman Türklerin sahip olduğu işlenebilir topraklar ile ikamete müsait evler ve iş yerleri Türkiye'den gelecek Rumlara verilecekti. Aynı uygulama Türkiye'de de gerçekleştirilecek, Rumların terk ettikleri topraklar, evler ve iş yerleri Yunanistan'dan gönderilen Türk ailelere verilecekti. Muallim gazeteye baktı ve Sokrates'e uzattı. Suyu mu çıktı buraların? Ta Anadolu'dan adam getiriyorsunuz. Sokrates sinirlendi. Haklısın. Suyu mu çıktı ki oraların buradan adam alıp götürüyorsunuz? Muallim Hasan fazla umursamamış gibi görünmek istiyordu. Söyleyeceği her şeye karşılık Sokrates'in mutlaka bir mazeret bulacağından emindi. Ama asıl içi yananın kendisi olduğunu hissettirmek istemeyen bir boş vermiş lisanla geçiştirmek istedi. Bu gene İngiliz'in başının altından çıkmıştır. Yanılıyorsun muallim. Bu bizim başımızın altından çıktı. Kemal'le Venizelos'un. Bir Makedon ve bir Giritli. Bütün Anadolu'yu allak bullak edecekler. Gazetesini aldı, gitmek için yola koyuldu. Geri dönüp hafifçe fısıldadı. Aramızda kalsın. Duyan olursa telaşa kapılırlar. Şu düğün bitsin, sonra konuşuruz. Muallim Hasan üzerine gitmeye niyetli değildi. Sokrates de kırkları karışmıştı. 50 yıllık arkadaştılar. Birbirleriyle bir barışıp bir küstükleri günleri olmuştu ama her şart altında en belirgin beraberlik duygusu sevgiydi. Biz severiz birbirimizi. Severdik be muallim. Vaktaki Selanik bize geçti, her şey allak bullak oldu. Şimdi korku var aramızda. Bu korkuyu fark ettiler ve bizi birbirimize düşürdüler. Atina. Yol hazırlıkları bu tamamlanmıştı. Venizelos telaşlı, hatta sinirliydi. İmza günü giyeceği frakın son provası tamamlanmış ve yola çıkış saatine yetiştirileceği söylenmişti. Her şey hazırdı. Tek eksik fraktı. Kendisine son notları getiren genç hariciye memuru manzarayı dikkatle izliyordu. Ülkenin en gergin günlerinin hesabını soracak olan Lozan Başmurahasası'nın asabi bir telaş içinde kıvranmasına anlam veremiyordu. Yavaş yavaş içinde, acaba becerebilecek mi sorusunun boy vermekte olduğunu hissetti. Böyle giderse Lozan talihinin kaybolacağı endişesine kapılacaktı. Venizelos'un kendisini izlediğini fark etti, ürkmedi, bakışlarını da indirmedi. Bu bakışların derinliğine Venizelos'un gerginliğini karşılayacak bir cesaret ve tartışma iradesi yerleştirmişti. Venizelos'un ikazıyla beklediği serinliğe kavuştu. Beni izliyorsun. Evet efendim. Neden? Sizi daima merak ettim ama şimdi tereddüt ediyorum. Farkındayım. Peki korkak mıyım ben? Genç hariciye memuru konuşmanın yumuşak üslubundan memnundu. Ama tartışmanın bir sonuç sağlamayacağının farkına varmıştı. Asıl amaca varmak için izlenecek yolun zor olanını seçmek istedi. Saygısızlık etmek istemedim. Sadece bir giysi için bu kadar asabi bir bekleyişle ne kazanacağınızı tahmin ediyordum. Bir sonuca vardın mı? Evet. Nedir? Gösteriş. Son söz doğru olsa bile can sıkıcıydı. Onu hizaya getirecek bir cetvel ihtiyacı duydu. Genç diplomata yanaştı, babacan bir tavır takındı. Pencereye kadar birlikte yürüdüler. Dışarıyı seyretmeleri için perdeyi açtı. Çocukluğunun tezgahında biraz can yakan bir sertlikle delikanlıya dokunmak istiyordu. Ses tonu yumuşaktı, sözcüklerde en saygılı olanlardan seçilmişti. Giderek anlam yüklemelerini ağırlaştırarak delikanlıya yön verecekti. Her insan büyüdüğü yerlerin keyfini özler. Ben İda'nın tepe köyünde büyüdüm. Gece vakti yıldızlar evimize o kadar yakınlaşırdı ki elimi uzattığımda bütün bulutları avuçlamış gibi sevinirdim. Sabah uyanınca sanki bana küsüp yine gök kubbeye çekildiklerini görüp ağlayacak kadar şaşardım. Bu şaşkınlık acı duymaktan beterdi. Delikanlı salvoların bu ölçüde yumuşak olmasına şaşırdı. Daha ağır bir lisan, daha kabadayı örnekler ve asabi tavırlar bekliyordu. hiçbir şey söylemeden bütün sözleri hazmetmiş görünmeyi tercih etti. Venizelos üsteledi. Ne kadar heyecanlı olduğumu görüyor musun? Son derece sakinsiniz. Neden heyecanlı olduğunuzu söylüyorsunuz? Babam sizin için su sızdırmayan küp der. Hayatta mı? Hayatta. Nerede şimdi? Kandiya'da. Venizelos geri döndü. Masadaki tepsiden bir kadeh aldı, camekanı açıp bir şişe çıkardı ve elindeki bardağı dolduruncaya kadar içki boşalttı. Delikanlıya döndü. Sen de al. Delikanlı yerinden kıpırdamadı. Venizelos bardağı kaldırdı. Güneşin ışığında saydamlığını seyretti, bir dikişte yarısını bitirdi. Girit'te insanlar her sabah kendileriyle yüzleşirler. Girit şafağında renkler birbirinin düşmanı gibi ayrılırlar. Bazen maviler sarıya karışınca bir yeşil derinlik kazanmış hissi uyandırır. Bazen de kızıl yeşile karışınca bir kahverengi zemin yaratır. İlk kez seyredenler ufukta bir ormanın boy verdiğini görürler. Bu şaşkınlığa düşmemiş kimse yoktur. İçkinin geri kalan kısmını da bitirdi, delikanlıya döndü. Bütün dosyalara dikkatle bak. İçinde İsmet geçen bütün cümlelerin altını çiz ve toplantıya getir. Ben Lozan heyetine dahil değilim. Şimdi oldun delikanlı. Delikanlının şaşkınlığını görünce sevindi. Çocukların birbirlerine ilk masal anlattıkları günün keyfini sürer gibi mutluydu. Kelimeleri tek tek ve yumuşak sesle yan yana dizmeye başladı. Baharda bir kuş görelim yeter. Arkasından bütün kuşların geleceklerini biliriz. Sevincimiz böyle başlar. Bayram dediğimiz şey budur. Delikanlıya döndü. Adın ne? Ares. Venizelos güldü. Delikanlının gözlerinin içine baktı. Beklediği heyecanlı kabadayılıktan eser yoktu. Hangi duyguyla mutlu olacağını kestiremedi. Delikanlıyı sevindirmenin yanında biraz da tedirgin etmek istedi. Ne garip bir talihim var. Barış konferansına giderken yanımda savaş tanrısını götürüyorum. Delikanlı güldü. Hafif alaycı bir ses tonuyla askerlik hatıralarını anlatan dedesinin sözlerini hatırladı. Cesur ve sabırlı bir köy çocuğunun heyecanları boy veriyordu. Dedesinin her vesileyle kır kahvelerinden denizi seyrederken söylediği tek askerlik hatırasını nakletti. Eğer hedefi vuramadınsa tüfeğini değil kendini suçla. Bunun adı beceriksizliktir. Venizelos'un şaşkınlığını seyretmekten hoşlandı. Sözlerinin saygısızlık olarak yorumlanmasını istemiyordu. Kim bilir, belki biraz da korkmuştu. Her fırsatta bir teselli payı çıkaracak kadar kurnaz davrandı. Bu söz, ailemizin askerlik yapmış tek kişisinin sık sık söylediği şeydir. Nerede, ne zaman, kimin söylediğini hatırlamıyordu ama doğru olduğuna hepimizi inandırmıştı. Kapı açıldı, terzi frakı getirmişti. Geciktiği için korktuğu belliydi. Ne olmuştu da Venizelos o sarsıcı ve kararlı ruhunu sakin bir güvercinin beyaz kanadına asıp karanlıklara yollamıştı? Hüküm noktasındaydı. Sesinde yarım yamalak ezberlenmiş bir pastoral şiirin mısrağı vardı. Poyraz'ın tadını çıkar delikanlı. Sonra daha etkili bir sona eriş keyfi yaratmak istedi. Adalılar için denizin keyfi de, korkusu da Poyraz'dır. Delikanlının gözlerine baktı. Bu bakış kapıyı açması için talimattı. Ares kapıyı açıp kenara çekildi. Venizelos'un yürüyüşünü seyrediyordu. Venizelos geri döndü. Haklısın Ares. Konuşman gerektiği yerde susmak, yosmalık gibi bir şey olur. Ayrım sonu, sayfa 63.